sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yeşil Mucize Fotosentez 6. Bölüm. Bitkiler sanki canlı bir insan gibi gören, dokunan, tat alan sistemlerle donatılmışlardır. Bu duyular tek tek ele alındığında hepsinin mükemmel tasarımlara sahip olduğu görülür. Bitkideki bu sistemlerin sonucu olarak ortaya çıkan çeşitli hareket, büyüme ve savunma gibi mekanizmalar yaratılışın önemli delillerini oluşturmaktadır. Kökleriyle toprağa bağlı olan bitkiler belki bir yere gidemezler ama o kadar da hareketsiz değillerdir. Bitkinin içindeki henüz tam olarak çözülememiş bazı mekanizmalar bitkinin ihtiyaçlarına göre tepkiler vermesini sağlar. Bitkiler sanki gözü olmadan gören, eli olmadan dokunan bir canlı gibi ışığa, suya ya da besine ulaşmak için ilginç hareketler sergilerler. Her tepki kendi içinde ayrı bir sisteme ve tasarıma sahiptir. Bitkinin maksimum gelişimini sağlamak için tasarlanmış olan bu sistemleri kontrol eden özel enzimler, hormonlar ve dokular vardır. Bitkilerin hareketlerini sağlayan en önemli etkenlerden biri ışığa olan duyarlılıklarıdır. Bitki filizlerindeki ışığa duyarlılık ya da ışığa yönelim olarak bilinen yardım sistemi, genelde insan gözünün görünür ışığa olan duyarlılığı gibidir. Tüm duyu sistemlerinde olduğu gibi, ilk meydana gelen olay uyarıcının, yani ışığın algılanmasıdır. Bu ışığın algılanabilmesi için tek yol, ışığın pigment adı verilen kimyasal materyaller tarafından emilmesidir. Emilim süreci sırasında elde edilen enerji, sonrasında diğer sistemleri çalıştırmak için kullanılacak olan kimyasal enerjiye dönüştürülür. Bitki filizi içindeki ışığa duyarlı yardım sistemi iki aşamadan meydana gelir. İlk aşamada devreye giren mekanizmalar ışık uyarıcısını alır. Onu elektriksel ve kimyasal sinyallere dönüştürür. İkinci, yani cevap mekanizması adı verilen aşamadaysa dalın büyümesi için gerekli sistemler devreye sokulur. Böylece bitki ışığa doğru yönelir. Bitkiler farklı koşullar altında farklı şekillerde hareket ederler. Bu hareketler auksin, giberelin, stokinin gibi hormonlar tarafından kontrol edilir. Ancak bu maddelerin kesin çalışma şekilleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Örneğin bitkiler kendilerine dokunan desteklerin çevresinde kıvrılma eğilimine girerler. Bundan başka bitki kökleri de su kaynağına doğru yönelerek hareket eder. Suyun yoğun olmadığı topraklarda, bitki kökleri bir sondaj makinesi gibi su bulmak için toprak altı katmanlarına doğru ilerlerler. Toprağa dikilen bir bitkinin her organının ayrı bir yönde ve ihtiyaca yönelik hareketler yapması olağanüstü bir olaydır. Bilim adamları hala bitkinin farklı organlarının nasıl bir kararla farklı yönlere doğru hareket ettiğini açıklayamamaktadırlar. Örneğin bitkinin toprak üstünde kalan kısmı ışığa doğru yönelir. Bitkinin ana kökü ise yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru uzar. Filizler ise yer çekiminin tersine yukarıya doğru gelişirler. Bitkinin içinde sanki bir mıknatısın iki ucu gibi bir kutuplaşma vardır. Bitkinin en küçük parçası bile bu kutuplaşma etkisini ve hangi parçanın ne yönde gelişeceği bilgisini taşımaktadır. Örneğin, siz bir dalı ters tarafından bile dikseniz, köklenme diğer uçtan başlayacaktır. Yani bitkinin tohum kısmı aşağı doğru ilerlerken, filizler daima zıt yönde yukarıya doğru büyüyecektir. Eğer bitkinin yukarı doğru büyüyen filiz kısmını toprağın içine gelecek şekilde ters olarak dikerseniz, köklenme olmayacaktır.
Müzik
bütün bitkiler için geçerli olan bu kutuplaşma kuralı, bitkiler ilk yaratıldıkları günden beri hiç aksamadan bitkilerin büyüme yönlerini belirler. Ancak bitkinin içinde herhangi bir karar merkezi yoktur. Veya bitkinin içinde yer alan bazı atomlar daha akıllı veya daha bilgili oldukları için diğer atomlara söz dinleten bir konumda değildirler. Hiçbir atomda ne yönde büyümeyi gerçekleştireceği konusunda gidip bir otoriteden bilgi veya komut almaz. Bazı hücreler nasıl yaprak, bazıları çiçek, bazıları da dal oluyorsa, bitkinin hangi yönde gelişeceği de önceden belirlenmiş bir düzeni takip eder. Bu yüzden aynı bitkiyi dünyanın neresinde ekersek ekelim, aynı şekil ve tatla karşılaşırız. Her bitki ilk yaratıldığı günden beri kendini yaratan Allah'ın ilham ettiği kurallara göre hareket etmektedir. Bitkilerin hareketleri diğer tüm özellikleri gibi, onlar için en ideal şekilde tasarlanmış mekanizmalar sayesinde gerçekleşir. Bu mekanizmaları tasarlayanların bitkiyi oluşturan şuursuz atomlar olamayacağı açıktır. Hiçbir atom, bitkinin köklerinin suyun bulunduğu yönde gelişmesini, bitki filizinin ışığa doğru yönelmesini düşünüp akledemez. Bu sistemlerin nasıl işlediğini 21. yüzyılın bilim adamları dahi yeni yeni çözmektedirler. Ancak bu sistemler milyonlarca yıldır her bitkinin gövdesinde hiç aksama olmadan Allah'ın yaratışına uygun olarak görevlerini yerine getirmektedirler. Turgor basıncı, bitki içinde biriken suyun hücre duvarlarına yaptığı basınçla ortaya çıkar. Bu su basıncı, bir kas etkisi yaparak bitkinin dik ve dolgun görünmesini sağlar. Sulanmayan çiçeklerin canlılıklarını kaybedip eğilmelerinin sebebi budur. İşte belirli bir uyarıya karşılık olarak ortaya çıkan bazı bitki hareketleri, yapraktaki bu turgor yani şişkinlik basıncının kaybedilmesinin sonucudur. Bu duyarlı bitkiler çok hızlı solma sürecine sahiptirler. Dokunulduğu zaman bütün yaprak aniden sarkar. Bir yaprak büküldüğü an, uyarı bütün yapraklar bükülene kadar bitkinin tamamını dolaşır. Bu mekanizmada hem elektriksel hem de kimyasal işlemler bir arada meydana gelir. Üstelik bütün işlem birkaç saniye içinde gerçekleşir. Bu basınç değişimi bazı etçil bitkilerin kurdukları tuzağın kapanmasına yol açan sistemde de kullanılmaktadır. İnsan vücudundaki kaslar ne kadar önemli bir görev görüyorsa, bitkilerde de bu basınç çok önemli bir görev görmektedir. Su, metrelerce yükseklikteki ağaçların en tepelerinde bulunan yapraklara, bitki gövdesindeki özel kanallarla hayret verici bir mekanizma kullanılarak çıkarılır. Ardından kendi için ayrılmış boşlukları doldurur. Yaprak mumsu dokuyla kaplıdır ve gözenekleri de sadece belirli miktarlardaki basınçlarda açılır. Bu yüzden de hiç hava geçirmeyen bir balon gibi şişer. Lifler, suyu kökten, henüz tam olarak keşfedilemeyen ama hidrofora benzer bir sistemle emerler. Boru hatları suyu bitkinin her parçasına taşır. Bunların dışında havadaki ve topraktaki uygun nem oranları, yaprakta suyu depolayan ya da fotosentez için kullanan organlar, harikulade bir tasarımın bölümlerini meydana getirirler. Bu sistem, ilk yaratılan bitkiden itibaren aynı şekilde işlemektedir. Bu parçalardan tek bir tanesi olmadığında sistem çalışamaz, dolayısıyla bitki yaşayamaz. Bu gerçek, bitkilerin evrimcilerin iddia ettiği gibi kademeli olarak evrimleşemeyeceklerini açıkça ortaya koymaktadır. Buraya kadar verdiğimiz bilgiler, bitkilerin tüm parçaları ve hücreleriyle birlikte bir bütün olarak tasarlandıklarını ve yaratıldıklarını göstermektedir. Bitkiler, Allah'ın eşi benzeri olmayan yaratma sanatının yeryüzündeki örneklerinden yalnızca bir tanesidir. Gelin siz de bu örnekler üzerinde düşünün ve Rabbimizin şanının yüceliğine bir kere daha şahit olun. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yeşil Mucize Fotosentez 7. Bölüm. Aynı ağacın farklı dallarında nasıl bir bağlantı olabilir? Böyle bir ilişkinin varlığı çok yakın zamanda botanikçilerin dikkatini çekti. Araştırmalarda kullanılan bir çam ağacının en üst kısmı kesilince hemen alttaki yan dallar kaybolan kısmı tamamlar gibi yukarı doğru eğiliyordu. Birkaç büyüme dönemi içinde de bu dalların yukarı doğru tırmandıkları gözlendi. Daha önce yan dal olan bu parçalar ağacın üst kısmını oluşturması için dallardan birinin daha fazla büyümesine imkan tanıyordu. Bunun için de kenara doğru açılıyorlardı. Seçilen dal sanki kendinin bunun için seçildiğini biliyormuş gibi dalların ortasına yani merkez pozisyona hakim olarak yöneliyordu. Ağaçların bu şaşırtıcı davranışı pek çok soruyu da beraberinde getiriyordu. Ağaçtaki diğer dallar, ağacın tepesini oluşturmak için seçilen dalın hangisi olduğunu nereden bilmektedirler? Hangi dalın nasıl seçildiği ve diğerlerinin bu seçime neden ve nasıl uydukları bilim adamlarını düşündürmeye devam etmektedir. Bilim adamlarının emin oldukları tek şey, dalların arasında henüz çözülememiş bir çeşit ortaklığın varlığıdır. Aslında sadece dallar arasında değil, canlı bir organizma olan ağacın tamamında bir ortaklık vardır. Buna delil olarak ağaçların içindeki görev dağılımını gösterebiliriz. Söğüt ağacı gibi belli cinsteki ağaçların dallarından herhangi birini baharda kesip nemli toprağa ekerseniz kök ve filiz çıkarır. Bu durum ağaçtaki organizasyona işaret eder. Köklerin hangi bölgeden çıkartılması ya da filizin hangi bölgeden sürgün vermesi gerektiği bitki hücreleri tarafından adeta bilinmektedir. Ağacın küçük bir parçası bile ağaca dair bütün ayrıntıları bilircesine hareket ederek ağacın bir kopyasını oluşturabilmektedir. Bitkiler üzerinde yapılan araştırmalar çok önemli bir mucizenin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şuursuz bitkilerin şuursuz hücreleri arasında kurulu bir haberleşme sistemi vardır. Tıpkı insan ve hayvan hücreleri gibi bitki hücreleri de birbirleriyle haberleşmekte ve böylece toplu olarak hareket etmektedirler. Bu haberleşmeyi sağlayansa bitkilerdeki hormonlardır. Canlılarda yaşam için gerekli olan sistemleri düzenleyen bir protein türüdür. Bitki hücrelerinde de çeşitli hormonlar üretilir. Bu hormonlar, bitkinin karşılaştığı iyi veya kötü koşullarda nasıl davranılması gerektiğini belirlemek için yaratılmış mucizevi moleküllerdir. Örneğin bol ışık ve az su olan bir ortamı düşünelim. Burada yeni filizler iyi durumdadır. Ancak kök zor durumda olur. Dolayısıyla bitkinin daha güçlü ve sayıca daha çok köke ihtiyacı var demektir. Bitkinin içine öyle mükemmel bir sistem yerleştirilmiştir ki gerekli önlem hemen alınır. Bitki hücreleri hemen auksin isimli hormonun üretimini artırırlar. Bu hormon kök hücrelerine ulaşır ve bu hücrelere bölünmelerini ve çoğalmalarını emreder. Böylece yeni kökler üretilir. Bütün bu bilgiler karşısında bazı sorular sormak gerekir. Auksin hormonunu üreten hücreler, bitkinin toprağın altında kökleri olduğunu ve bu köklerin uzamaları gerektiğini nereden bilirler? Bu köklerin uzamasını sağlayacak kimyasal formülleri nereden öğrenmişlerdir? Kök hücreleri niçin bu hormonun emirlerine uyarlar? Şuursuz bitki hücrelerinin birbirleriyle haberleşmeleri, düşünen insanlar için çok büyük bir yaratılış mucizesidir. Hormonlar bitki içinde sanki fabrika yöneten birer sorumlu müdür gibi görevler almışlardır. Şeker nereden nereye taşınacak? Hangi yaprak yaşlanıp dökülecek? Hangi yaprak beslenecek? Dallar daha ne kadar uzayacak? Çiçek açma vakti geldi mi? İşte bu gibi karmaşık sorunları bu gözle görünmeyen moleküller büyük bir ustalıkla çözerler. dalların uzamasını kontrol eden gibberellin isimli hormon 50 farklı çeşidiyle önemli hormonlar arasındadır. Sitokinin adlı hormonsa auksinden çok daha uzak bir bölgeye etki eder. Auksin hormonu köklere etki ederken sitokinin bitkinin tomurcuklarına etki eder. Tomurcuğun şeklinden de bu hormonun sorumlu olduğu kabul edilir. Bütün fotosentez aşamalarını da yöneten bu hormonların esas hayret verici özellikleri ise merkezi bir sisteme bağlı olmadıkları halde sanki tek bir yerden emir alıyormuş gibi akıllı ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleridir. Toprağa atılan küçük bir tohum, birkaç yıl içinde bir fidan, bir süre sonra insan boyunda bir ağaç, onlarca yıl sonra dev bir çınar olur. Peki, bitkinin büyümesini ve aynı zamanda orantılı ve estetik olarak gelişmesini sağlayan nedir? Şuursuz bir bitkinin büyümesinin sorumluluğu yine bir başka şuursuz varlığa, auksin hormonuna verilmiştir. Bu yüzden auksin bitkinin gelişen bölgelerinde daha çok bulunur. Auksin hormonu hayret verici bir şuurla hareket eder. Dalları yer çekimine karşı yukarıya, ışığa doğru, kökleri ise yer çekimi yönünde aşağıya doğru yönelterek büyümeyi gerçekleştirir. Hücre bölünmesini, hücrelerin belirli görevlere göre dağılmasını ve değişiklik göstermelerini bu hormon ayarlar. Meyve gelişimi, kesik noktalardan kök oluşumu ve yaprak dökümü de bu hormonun sorumluluğundadır. Bitkinin büyümesinde ve gelişmesinde birçok açıdan anahtar rol oynayan auksin hormonu, gizemli yapısıyla araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Araştırmacılar, bitkinin büyümesinde bir karar merkezi gibi çalışan, bitkinin ne yönde ne kadar gelişeceğini kontrol eden bu hormonu neyin kontrol ettiğini bulmaya çalışmaktadırlar. İçinden çıkamadıkları soruysa bitkinin bütün parçalarının bu maddenin sözünü neden dinlediğidir. Bitkilerin içindeki ancak disiplinli bir orduda rastlanabilecek bu mükemmel karar ve uygulama mekanizması sadece tek bir gerçeğin kanıtıdır. Bitkiler de diğer canlılar gibi yapraklarından köklerine varıncaya dek her şeyin yaratıcısı olan Rabbimize boyun eğmiş durumdadırlar. Kur'an'da bu gerçek şöyle bildirilmektedir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Hud suresi 56. ayet. Bitkiler, eli, gözü, beyni bulunmayan, karar verme, irade kullanma, bilgi sahibi olma gibi bilince ve akla ait özellikler taşımayan varlıklardır. Ne var ki bitkilerin sahip olduğu özellikler ve yaptıkları işlemler büyük bir akıl ve bilinç gerektirmektedir. Hatta akıl, bilinç ve bilgi sahibi, yüksek bir teknolojiye hükmeden insan, bitkilerin bazı özelliklerini taklit dahi edememektedir. İnsanların nasıl olduğunu anlayamadığı işlemleri yeryüzündeki bütün bitkiler saniyenin milyarda biri kadar kısa bir sürede yaparlar. Bitkilere yaptıkları işlemleri ilham eden Yüce Allah'tır. Tüm bunlar Allah'ın yaratma gücünün ve sonsuz ilminin tecellilerindendir. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır. Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? Yeni Yeşil Mucize Fotosentez 8. Bölüm. Sonbahar gelince son derece ilginç bir olaya şahit oluruz. Ağaçların yeşil yaprakları birkaç gün içinde renklerini değiştirir, kısa bir süre sonra da bütün yapraklar dökülür ve ağaç dalları çıplak kalır. İlkbahar gelip de yeniden dirilene kadar ağaç artık ölmüş sayılır. Çünkü bütün yaşamsal fonksiyonlarını minimuma indirmiştir. İnsana ölümü hatırlatan ve bir Kur'an ayetinde belirtildiği gibi öldükten sonra dirilişin bir delili olan yaprak dökümü birçok mucizevi olayın gerçekleştiği bir dönüşümdür. Allah Rum suresinin 19. ayetinde bu durumu şöyle bildirir. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra da yeri diriltir. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Yaprak tamamen ölüp ağaçtan düşmeden önce çeşitli aşamalardan geçer. Çok sayıda kimyasal bileşik bir araya gelip farklı sistemleri devreye sokarak yaprağı gövdeden ayırır. Ağaç bunu yaparken hiçbir maddeyi israf etmeden dökülme işlemini hem bitki hem de çevre için çok faydalı bir süreç haline getirir. Böylece sonbahar yaprakları bize ölümü ve yeniden dirilişi hatırlatmakla kalmaz, Allah'ın sonsuz ilim ve kudretini bir kez daha gözler önüne sererler. Yazın yaprakların rengine pek dikkat etmeyiz ama sonbahar gelince aniden gerçekleşen renk değişiminin farkına varırız. Çünkü yaprakların renklerinin değişmesi ve dökülmesiyle karşımıza rengarenk manzaralar çıkar. Yemyeşil ağaçlar birkaç günde sarı, kırmızı, kahverengi renklere dönüşür. Peki ama yapraklar neden renk değiştirir ve neden dökülürler? İster sarı, kırmızı, ister mor ya da yeşil olsun, bütün yapraklar ihtiva ettikleri çeşitli pigmentler tarafından renklendirilirler. Bitki pigmentleri arasında en çok bilinen, hiç kuşkusuz yapraklara yeşil rengini veren ve fotosentezde önemli bir rol oynayan klorofildir. Ilıman iklimlerde sonbahar geldiğinde yaprakların rengi değişmeye başlar. Yapraklarda yeşilin yerini alan sarı, turuncu, kırmızı ve en sonunda kahverengi renklerdir. Bu renkler sarı ve turuncu pigment olan karotenin eseridir. Bunun yanında antosiyanin adlı pigment de bu işle görevlidir. Bu üç pigment bildiğimiz yaz çiçekleri de dahil olmak üzere yapraklara renklerini kazandıran maddelerdir. Şimdi bu üç pigmentin etkilerini inceleyelim. Yeşil yapraklardaki klorofilin yeşilliği o kadar güçlüdür ki, yapraklarda bulunan karotenlerin sarı ve turuncu renklerini tamamen gölgeler. Ancak bu durum sonbaharda değişir. Çünkü sonbaharda yaprakları dökülen bitkiler, yapraklarını dökmeden önce yapraklardaki yararlı malzemeleri geri alırlar. Bu geri alma işleminin sonuçlarından biri olarak klorofil bozulmaya başlar. Bu aşamada sarı ve turuncu pigmentlerin etkisi ortaya çıkar. Yaprakların ömrü dolunca antosiyanin pigmenti çoğalmaya başlar ve normal yeşili hafifçe kırmızı mora doğru boyar. Antosiyanin pigmentleri renk olarak kırmızıdan mora değişim gösterirler. Kırmızı, mavi ve mor renkli bitki bölümlerinden tamamen onlar sorumludur. Isı düşük olup bitki aşırı parlaklığa maruz kalınca bitkilerin büyük bir bölümünde antosiyanin seviyesi artmaya eğilimlidir. Sonbaharda bazı bitkilerde kırmızının artmasının sebebi budur. Bu pigmentler genellikle sarıdan turuncu ve kırmızıya doğru renk değiştirirler. Sonbaharın hava koşullarına ek olarak renk gelişimi büyük ölçüde bitkinin türüne bağlıdır. İşte sonbahar manzaraları dediğimiz çarpıcı güzellikteki görüntüler bu pigmentlerin eseridir. Peki yaprakların dökülmesinin bir faydasının olup olmadığını hiç düşünmüş müydünüz? Her sene milyonlarca yaprak dökülmekte ve ilkbahar gelince yeniden çıkmaktadırlar. İlk bakışta milyonlarca yaprak boşuna dökülüyor gibi görünebilir. Ancak bu bir yanılgıdır. Çünkü yaprakların dökülmesi ekolojik sistemde önemli yere sahip bir değişimdir. Evrendeki her şey bir amaç üzerine yaratılmıştır. Biz hangi sistemi veya hangi canlıyı incelersek inceleyelim, onun yaratılışında bir amaç ve bir hikmet olduğunu görürüz. Düşen yapraklar da bu mükemmel sistemin bir parçasını oluştururlar. Örneğin, dökülen yaprakların en büyükleri toprağı besinle doldurur. Ayrıca düşen yapraklar orman tabanında bir humus tabakası oluşturarak yağmuru tutmaya ve emmeye yardımcı olurlar. Böylece birçok canlı dış etkenlerden kurtulmak için yaprakların altına saklanabilir. Son olarak düşen yapraklar ormandaki birçok organizma için besin kaynağı haline gelir. Her yıl yaprak dökümüyle birlikte dünya yüzeyinde 300 milyon ton klorofil toprağa karışır. Bununla birlikte deniz yosunları da klorofil taşırlar ve ömürleri son derece kısadır. Dolayısıyla okyanuslarda da yılda 900 milyon ton klorofil parçalanır. Her sene bu miktarda klorofil kaybı olmasaydı ortaya çok vahim sonuçlar çıkardı. Gittikçe artan klorofil miktarı canlı hücrelerin daha az, serbest klorofillerin ise daha çok güneş ışığı kullanmasına yol açacaktı. Sonuçta yetersiz miktarda ışık alan canlı hücreler daha az fotosentez yapacaktı. Bu olayın sonucunda da okyanusta ve buna bağlı olarak bütün dünyada canlılık sona erecekti. Dökülecek olan yapraklarda meydana gelen en ilginç olaylardan biri, bu yapraklarda son derece bilinçli bir sökme ayırma işleminin gerçekleşmesidir. Yaprak dökülmeden önce protein ve karbonhidrat gibi kullanılabilir maddeler bitkinin gövdesine depolanır. Böylece dökülecek olan yaprak bu maddeleri boş yere harcamamış ve ağaç gelecekteki yapraklar için gerekli malzemenin önemli bir bölümünü önceden temin etmiş olur. Görüldüğü gibi klorofilin gerektiği anda yok edilebilmesi veya bitkinin ihtiyaç duyduğu maddeleri gövdesinde toplaması, yeryüzünde hayatın devamı için ekolojik bir zorunluluktur. Şimdi bu önemli işlemin nasıl gerçekleştiğini inceleyelim. Yapraklardaki yaşlanmanın ilk işaretlerinden biri, yaprak ayası hücrelerinde etilen gazının üretiminin başlamasıdır. Bir süre sonra etilen gazı yaprağın her tarafına yayılır ve yaprak sapına geldiğinde burada bulunan küçük hücreler şişmeye başlayıp sapta bir gerginleşmeye neden olurlar. Yaprak sapının gövdeye bağlandığı bölümde bulunan hücrelerin miktarı artar ve özel enzimler üretmeye başlarlar. İlk olarak selüloz enzimleri selülozdan oluşan çeperleri parçalar. Daha sonra pektinaz enzimleri hücreleri birbirine bağlayan pektin tabakasını parçalar. Giderek artan bu gerginliğe yaprak dayanamaz ve sapın dış tarafından içeriye doğru yarılmaya başlar. Böylece yaprak sapının gövdeye bitiştiği yerde, yani yaprak tabanında bir ayırma bölgesi meydana gelir. Bu tabaka yaprak düşmeden çok önce oluşur. Sonra bu tabakadaki parankima adı verilen ve değişim geçirebilen özel doku hücrelerinin çeperleri yumuşamaya başlar. Daha sonra bu doku hücreleri kimyasal değişim geçirerek jelimsi bir durum alırlar. Bu, hücrelerin birbirinden ayrılmasına neden olur ve yaprak yalnız sıvı maddelerin geçişini sağlayan tüpe benzer yapılarla gövdeye bağlı kalır. Genişlemeye devam eden yarığın etrafında çok hızlı değişimler yaşanır ve hücreler hemen mantar özü üretmeye başlarlar. Bu madde, selüloz çepere yavaş yavaş yerleşerek onun güçlenmesini sağlar. Bütün bu hücreler arkalarında büyük bir boşluk bırakarak ölürler. Hafif bir rüzgarla yapraklar kopar. Ancak bu sırada mantar hücrelerinden ibaret koruyucu bir tabaka gelişerek açılan yarayı kapatır. Buraya Buraya kadar anlatılanlar tek bir yaprağın düşmesi için birbirine bağlantılı birçok olayın gerçekleşmesi gerektiğini göstermektedir. Yaprağın düşmesi için gerekli olan tüm enzimler eksiksiz var olmalı ve tümü uygun zamanlarda devreye girmelidirler. Klorofil ve diğer pigmentler şu anda sahip oldukları özelliklerde olmalıdırlar. Bunların yanı sıra sapın kopacağı yerdeki hücreler mantar özü üretebilecek özelliklerde olmalıdır. Yaprak dökümü olağanüstü bir işlemler zinciridir. Ard arda işleyen ve her aşaması planlı ve birbiriyle bağlantılı olan bu kusursuz işlemlerin rastlantıyla açıklanması elbette ki mümkün değildir. Bu mekanizmayı tasarlayan ve meydana getiren bitkilerin kendileri değildir. Böyle bir yapının yaprağa yerleştirilmesinde herhangi başka bir canlının müdahalesinin olması da söz konusu değildir. Kuşkusuz ki bitkilere sahip oldukları tüm özellikleri veren, bu sistemleri gözle görülemeyecek alanlara yerleştiren üstün bir akıl vardır. Bu aklın sahibi, tüm alemlerin hakimi olan, her şeyi kontrol altında tutan Allah'tır. Gelin siz de bu konular üzerinde düşünün ve Rabbimizin sanatının yüceliğini anlatın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yeşil Mucize Fotosentez 9. Bölüm. Bitkiler herkesin çok iyi tanıdığını düşündüğü canlılardır. Ancak biraz daha yakından incelendiğinde bitkilerde çok ilginç sistemlerle karşılaşılır. Bu sistemlerin en önemlilerinden biri bitkilerin içindeki tepki mekanizmalarıdır. Yani dışarıdan bakınca ne ağzı, ne gözü, ne de bir sinir sistemi olan bitkiler yeri geldiğinde bazı duyular konusunda insandan bile hassas olabilmektedirler. Bitkilerin bizim gibi gözleri yoktur ama bizim gördüğümüzden daha fazlasını görürler. Çünkü onların ışığa duyarlı bileşiklerden oluşmuş proteinleri vardır. Bu sayede bizim gördüğümüz ve göremediğimiz bütün dalga boylarını algılarlar. Işığa karşı duyarlılıkları da insan gözününkinden daha fazladır. Bitkiler bu özel görme yeteneklerini kullanarak büyümek ve hayatta kalmak için gerekli olan ışığın yoğunluğu, kalitesi gibi koşulları tespit ederler. Bitkinin bir günlük hayat düzeni kendini ışığa göre kuran bir iç saatin kontrolündedir. Bitkiler sadece güneş ışığıyla yaşayamazlar. Bazı besinlere de ihtiyaçları vardır. Bu besinleri alabilmeleri içinse topraktaki maddeleri tatmaları gerekir. Tat duyusu, topraktan mineral ve besinleri alan bitki kökleri için çok önemlidir. Konuyla ilgili olarak tere otu adlı bitkide bazı araştırmalar yapılmıştır. Sonuçta bitkideki bir genin nitrat ve amonyum tuzlarının bol olarak bulunduğu yerleri tespit ettiği ortaya çıkarılmıştır. Bu gen sayesinde kökler gelişi güzel değil, besin yönünde gelişerek bilinçli bir hareket sergilemektedirler. Tatma duyusu gibi dokunma duyusu da bitkilerde çok sık rastladığımız algılardandır. Örneğin Venüs gibi etçil bitkiler üzerlerine konan böceği bir anda yakalar. Mimoza bitkisi ise en hafif dokunuşta bile ince yapraklarını aşağı doğru indirir. Bezelye ve fasulye gibi tırmanıcı bitkiler hassas dokunma duyuları sayesinde filizlerini sağlam desteklerin etrafına sararlar. Son dönemde yapılan araştırmalarda neredeyse bütün bitkilerin bu dokunma duyusuna sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bitkiler, genelde yapraklara zarar verebilecek şiddetli rüzgarlara karşı da dokunma duyusunu kullanırlar. Rüzgar altında kalan bitkiler, dokularını sertleştirerek tepki verir ve böylece şiddetli rüzgarlarda kırılmaktan kurtulurlar. Araştırmacılar, dokunma duyusunun güçlendirilmiş doku üretimine nasıl yol açtığını halen bulmaya çalışmaktadırlar. Buraya kadar verilen örneklerde de görüldüğü gibi bir bitki yaşayabilmek için ihtiyacı olan özelliklere son derece kompleks sistemler sayesinde sahip olmaktadır. Bu özelliklerden tek bir tanesini incelemek bile bitkilerin tesadüfen oluşamayacağını görmek ve kavramak için yeterlidir. Bitki hücreleri beyni, eli, gözü, şuuru ve bilgisi olmayan gözle görülemeyecek kadar küçük varlıklardır. Elbette bu varlıkların rüzgarda bitkiyi nasıl kurtarabiliriz diye düşünüp kendi kendilerine bir yöntem geliştirmeleri imkansızdır. Üstelik bu iç içe geçmiş ve domino taşlarının birbirini yıkması gibi birbirini aktif hale getiren parçalardan oluşmuş bir sistemdir. Bu sistemi ne hücreler kendi akıl ve iradeleriyle oluşturabilirler ne de tesadüfler böyle kusursuz bir plan ve tasarım yaratabilirler. Tüm bunları yaratan, sonsuz bir ilim ve akıl sahibi olan Allah'tır. Bitkilerin şaşırtıcı özelliklerinden biri de savunma sistemleridir. Bitkiler kendilerini savunmak için de çok çeşitli yollara başvururlar. Mekanik savunmada diken, kabuk gibi unsurlar kullanırlar. Bu silahların etkili olmadığı düşmanlar içinse özel yöntemler kullanırlar. Bitkilerin böyle durumlarda kullanmak üzere ürettiği zehirli veya kötü tadı olan kimyasal silahları vardır. Buna verilecek en iyi örnek ısırganlardaki üstün savunma sistemidir. Isırganlarda asetilkolin ve histamin adlı kimyasallar harika bir mekanizmayla enjeksiyon tüylerinde bir araya getirilir. Bu tüyler bitkinin içindeki bazı stratejik noktalara yerleştirilmiştir. Isırgana dokunulduğunda kimyasallar devreye girerek can yakıcı sıvıyı düşmana enjekte ederler. Bu sayede bitki korunmuş olur. Burada şunu düşünmek gerekir. Bir kimya mühendisinin veya bir eczacının kimyasal maddeler veya ilaçlar üretmesi şaşırtıcı veya hayret verici bir olay değildir. Çünkü insan akıl, bilinç ve bilgi sahibi bir varlıktır. Üstelik bunları yapabilmek için yıllarca kimya veya eczacı eğitimi almıştır. Ayrıca birçok teknik donanıma sahip bir kimya laboratuvarı da hizmetindedir. Bitkilerin kimyasal maddeler üretmesi ise elbette ki üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Bir bitkinin kendi bedeninde dışarıdan hiçbir müdahale olmadan kendi iradesi ve kararıyla kimyasal maddeler üretmesi elbette ki hayret verici bir olaydır. Üstelik her bitki kendi yapısına ve kullanımına uygun bir kimyasalı en uygun zamanda sadece ihtiyacı olduğunda üretmektedir. Bitkinin bu davranışında akıl, bilinç, irade, ani karar verme ve uygulama, bilgi ve teknoloji vardır. Ve bitkiler bunu daha yeryüzünde ne bir insan, ne bir kimyacı, ne de teknoloji olmadığı zamanlardan beri milyonlarca yıldır gerçekleştirmektedirler. Bitkilerin kullandığı savunma taktiklerinden biri de başka canlılardan yardım istemeleridir. Bazı bitkiler kendilerine saldıran böceğin salgılarını tadarak kendilerini hangi tırtılın yediğini anlar ve tırtılın türüne göre karşılık verirler. Örneğin mısır, pamuk ve pancar gibi bitkilerin yaprakları güve tırtıllarının saldırısına uğradıklarında bu taktiği kullanırlar. Yaprakları istila eden tırtıl ordusuna karşı dışarıdan yardım çağıran bitkilerin verdiği imdat sinyali üstün bir aklın ve bilginin eseridir. Yapraklar, böceklerin salgısındaki volisitin adlı maddeyi hissettiklerinde indol ve terpen adı verilen uçucu karışımları salgılarlar. Havaya karışan bu kokular parazit avcısı yaban arılarını yaprağa çeker veya bir yaprak yaralandığında hemen savunma genlerinin ürettiği özel bir maddeyi salgılamaya başlar. Komşu yapraklar da bu maddeyi koklayarak böceklerin saldırısını durduracak veya avcıları çağıracak kimyasalları üretmeye başlarlar. Bu aşamada kendimize sormamız gereken bazı sorular vardır. Bir bitki nasıl olur da tırtıl gibi bazı zararlı böceklerin yapraklarını yediğini anlayarak böyle bir savunma taktiği geliştirebilir? Binlerce kimyasal bileşik içinde bu böceklerin veya diğer bitkilerin salgılarını nasıl ayırt edebilir? Bu böcekleri yok eden başka böcekler olduğunu ve onları çekmek için belirli kokuların etkili olduğunu nereden bilmektedir? Bu kokuların nasıl ve hangi miktarda üretileceğini, bu böceklerin koku algılarına nasıl ulaşacağını ona kim öğretmiştir? Ayrıca yardıma çağırdığı böceklerin kendine zarar vermeyeceklerinden nasıl emin olabilir? Tüm bunlar üzerinde düşünülmesi gereken önemli sorulardır. Dahası bu canlılar ilk yaratıldıkları andan itibaren aynı savunma sistemini kusursuz olarak kullanmaktadırlar. Elbette bitkinin bu işlemleri düzenli ve kusursuz bir şekilde organize edecek, planlayacak ve gerekli kimyasalları üretecek bir bilinci, aklı ve bilgisi yoktur. Bir bitki ne tırtılı ne de onu yiyen böceği tanır. Hatta kokunun ne olduğunu kavrayacak bir aklı da yoktur. Bitkinin bilme, anlama, tanıma gibi bilinçle ilgili özelliklere sahip olmadığı da ortadadır. Bütün bu özellikler bitkiye verilmiş, bitkiyle birlikte tasarlanmıştır. Tüm bu tasarımın sahibi, yerin, göğün ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbi olan Allah'tır. Bu gerçeği sakın unutmayın ve gelin siz de Rabbimize yönelip dönün ve O'nun hoşnut olacağı davranışlarda bulunun. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yeşil Mucize Fotosentez 10. Bölüm. Yüksek duvarlara ya da ağaçlara tırmanmış metrelerce uzunluktaki sarmaşıkları her yerde görmek mümkündür. Sarılıcı ve tırmanıcı olarak adlandırılan bu bitki türleri, insanda hayranlık uyandıran pek çok özelliğe sahiptir. Özellikle sarmaşıkların enerjilerinin bir kısmını kullanarak oluşturdukları tendril adı verilen yaprak türü tam bir tasarım harikasıdır. Tendriller dokunmaya karşı hassas yapraklardır. Bir kol gibi ileriye uzanabilen bu yapraklar adeta bitkiye destek olabilecek bir nesne ararlar. Böyle bir nesneye rastladıklarındaysa dokunarak onu analiz eder ve eğer uygunsa oraya dolanmaya başlarlar. bu noktada biraz durup düşünmek gerekir. Bir bitki veya bir hayvan için biyoloji, zooloji veya botanik kitaplarında analiz eder, inceler, anlar gibi birçok ifade kullanılır. Ancak hayvanlar ve bitkiler hiçbir şuura sahip olmayan, analiz yapma, anlama, karar alma, uygulama, irade gösterme gibi özelliklerden tamamen yoksun varlıklardır. Öyleyse bir bitki bir nesneyi nasıl analiz eder? Dolanması için uygun olup olmadığını hangi şuur, akıl ve bilgiyle anlar? Bu analizi yapan bitkinin hücreleridir. Peki gözle görülemeyecek kadar küçük, eli, beyni, bilgisi ve aklı olmayan hücreler analiz yapma ihtiyacını nereden hissetmektedirler? Sonra da bu analizi hangi aletlerle, hangi ölçümleri kullanarak yapmaktadırlar? Bu gibi soruların cevapları bize canlıları tam ihtiyaçları olan özelliklerle birlikte Allah'ın yarattığını gösterir. Tenrilerin bu hayret verici işlemi niçin yaptıkları kısa bir süre önce kısmen de olsa anlaşılmıştır. Çoğunlukla sık ağaçlı ormanlarda bulunan tenrillerin tırmanma nedeni güneş ışığına ulaşmaktır. Böylece fotosentez yapabilir ve daha çok büyüyebilirler. Büyüdükçe çevrelerindeki bitkilerden daha yükseğe çıkarlar ve böylece de ışığı daha fazla alırlar. Bu hem enerji kazanımlarını artırır hem de çiçeklerinin daha müsait bir çevrede döllenmesini sağlar. Bu bitkilerin farklı tırmanma metodları ve bu iş için özel yaratılmış organları vardır. Bir sarmaşığın en basit tırmanma yöntemi kendini bir desteğin etrafında sarmaktır. Bu destek başka bir bitki veya katı bir cisim olabilir. İçindeki farklı kimyasalların ve organik yapıların ortaya çıkardığı mekanizmalar bitkinin ışığı, yer çekimini, dokunmayı ve ısıyı hissetmesini sağlar. Bitki bunlara yine aynı mekanizma sayesinde hareketleriyle tepki verir. Bu tepki genel olarak bitkinin büyümesidir. Bir filizin büyürken dairesel kavislerle hareket etmesi de bu dokunuşların etkisiyle oluşur. Daire çizen filiz bir desteğe dokunur dokunmaz temas ettiği yüzeyin tam tersine doğru bir büyüme hamlesi yapar. Çünkü filizin temas ettiği yüzey onun içe doğru bükülmesine yol açar. Böylece filiz desteğin etrafında dolanarak büyümeye başlar. Ayrıca yüzeyle ilk temas ettiği köşeden daha uzun ve daha hızlı bir şekilde büyür. Büyüme o kadar hızlıdır ki birkaç saatlik bir süreden sonra gözle bile fark edilebilir hale gelir. Bitkinin kullandığı yöntem oldukça akılcıdır. Örneğin bitkinin ağacın etrafına sarılmadan yukarı doğru boyattığını düşünelim. Böyle olursa ağacın uzunluğu birkaç metreye ulaşmadan gövdesi ağırlığına dayanamayacak ve kırılacaktır. Daha yükseğe ulaşmanın ve ağırlığını destek aldığı nesneye taşıtmanın, bunu yaparken de kırılmamanın tek yoluysa şudur. Destek alınan nesnenin etrafına sarılarak büyümek. Peki bitki bunu nereden bilmektedir? Dahası dünyanın her yanında milyonlarca yıldır bu bitkiler aynı şekilde büyümektedirler. Nereye bırakılırlarsa bırakılsınlar mutlaka bir yere kendilerini sarmaktadırlar. Bitkinin her seferinde bu en ideal yolu kullanması şüphesiz bitkinin yaratılışından sahip olduğu mucizevi bir özelliktir. Sarmaşıkların bir cismin çevresine kendilerini dolayarak büyümeleri biraz hızlandırılmış olarak izlendiğinde çok şuurlu, ne yaptığını bilen bir davranışla karşılaşılır. Şuursuz bir bitkinin çevresindeki varlıkları sanki görebiliyormuş gibi incelemesi, sonra bir tanesinde karar kılarak ona sarılması hayranlık ve hayret uyandırıcı davranışlardır. Bu tür bitkilerin dokunma hisleri çok güçlüdür. Araştırmacılar bu konuya örnek olarak bir tür yabani kabağı incelemişlerdir. Bu incelemeler sonucunda bitkinin yüzeyinde bulunan dokunmaya karşı duyarlı küçük yapıların insanın parmak uçlarından daha hassas olduğunu keşfetmişlerdir. O halde üzerinde düşünülmesi gereken soru şudur. Bu şuurlu davranışları gözü, kulağı hatta bir beyni bile olmayan bitkiye yaptıran kimdir? Cevap açıktır. Bitkiyi tasarlayan, onun bütün hareketlerini ve mekanizmalarını düzenleyen, o bitkiyi sonsuz bir ilimle yaratmış olan Allah'tır. bitkilerdeki yaprak türleri içinde en ilginç olanlarından bir tanesi de etobur yapraklardır. Kese, huni, ibrik gibi şekillere sahip olan bu yapraklar böcek yakalayabilir, böceklere yuva olabilir veya su depolayabilirler. Etobur bitki, canlıları kendine çeken, yakalayan, öldüren ve daha sonra da avını parçalayarak faydalı bölümlerini sindiren bitkidir. Örneğin Drosera, etobur bir bitkidir. Yapışkan yapraklara sahip olan Drosera, uçları yapışkan ve kırmızı bir tür pigment içeren uzun ve kısa tüyleriyle avlanır. Yaprağın ortasında bulunan kısa tüylere dokunan böcek, bu sinyalin uzun tüylere iletilmesiyle tuzağa düşmüş olur. Böylece yaprak, bir elin avuç içine kapanması gibi katlanarak böceği sindirir. Bütün bitkiler belirli oranda hareket ederler. Ancak etobur bitkilerin hareketleri oldukça hızlı ve etkilidir. Peki bitkilerin kas sistemleri olmadığına göre bunu nasıl başarmaktadırlar? Bu iş için etobur bitkiler iki ayrı mekanizma kullanırlar. Birincisi, Venüs bitkisinde görülen ve su basıncının değişmesiyle harekete geçen mekanizmadır. Yaprak üzerindeki tüylere dokununca harekete geçen bu sistemde, iç duvarda bulunan hücreler suyu dış hücrelere transfer ederler. Bu, yaprağın bir anda kapanmasını sağlar. İkinci tür hareketse hücre gelişimiyle desteklenmiştir. Şimdi bir yaprağın böcek yakalamak için özel bir tuzak hazırlamasının ne anlama geldiğini bir an için düşünelim. Her şeyden önce bir bitki neden alışılmışın dışında bir beslenme türü geliştirerek böcekleri avlama ihtiyacı hissetmiş olabilir? Örneğin Drosera bitkisini ele alalım. Bu bitkinin usta bir avcı olmadan önce belirli aşamalardan geçmesi gerekir. İlk önce etrafta dolaşan böcekleri, sinekleri tespit etmeli ve bu canlıları özel bir laboratuvar testinden geçirdikten sonra bunların zayıf yönlerini, hangi kokulardan ve renklerden etkilendiklerini, anatomik yapılarını ve onları nasıl sindirebileceğini kararlaştırmalıdır. Daha sonra bu böceklerin dolaştıkları bölgeyle ilgili bir keşif yapıp yerleşeceği yeri tespit etmelidir. Ancak bundan sonra daha da zor bir aşamayla karşılaşır. Kendi kimyasal ve biyolojik yapısını elde ettiği verilere göre değiştirmesi gerekmektedir. Yani bu bitkinin hem rengini değiştirecek kimyasal pigmentlere hem kokusunu değiştirecek salgı bezlerine ihtiyacı vardır. Ayrıca sineğin içine düştüğü zaman kurtulamayacağı bir tuzak tasarlamalıdır. Bunun için gerekli mühendislik çalışmalarını yapmalıdır. Böylece yapışkan tüyler, kaygan bir yüzey ve dibi su dolu bir çanak, bu tuzağı tamamlayan bir kapak ve tuzağı harekete geçiren anahtarları tek tek tasarlayacaktır. Bu arada böceği nasıl sindireceğini de düşünmeli ve bu iş için gerekli enzimleri kullanmaya karar vermelidir. Bu senaryonun akıl ve mantık dışı olduğunu her akıl sahibi insan bilir. Tüm bitkiler gibi etobur bitkilerde ne bir beyne, ne göze, ne de akla ve şuura sahiptir. Böyle karmaşık bir tasarım, değil bir bitki, konunun uzmanı olan bütün bilim adamlarının bir araya gelmesiyle bile meydana getirilemez. Bu üstün tasarımı örneksiz yaratan, sonsuz bir ilim ve güç sahibi olan Allah var etmiştir. Yeryüzündeki en akıllı canlı olan insan bile örneksiz hiçbir şey yaratamaz. Ressam gördüklerini çizerken bilim adamı da ancak var olanı inceler. Oysa sonsuz gücün sahibi olan Rabbimiz hiçbir örnek edinmeksizin yaratandır. Bu gerçek Bakara suresinin 117. ayetinde şöyle belirtilmiştir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Bu program, Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yeşil Mucize Fotosentez 11. Bölüm. Fotosentez, Allah'ın sonsuz ilmine ve kudretine yakından şahit olmak isteyen her insanın bilgi sahibi olması gereken olağanüstü bir kimyasal işlemdir. Bilim adamlarının bugün bile tam olarak çözemedikleri eşsiz bir tasarım olan fotosentez işlemini çıplak gözle asla göremeyiz. Çünkü bu mekanizma çalışmak için elektronları, atomları ve molekülleri kullanır. Ancak fotosentezin sonuçlarını nefes almamızı sağlayan oksijende ve hayatta kalmamızı sağlayan besinlerde görebiliriz. Fotosentez anlaşılması zor kimyasal formüllerden oluşur. Bu sistem hiç karşılaşmadığımız küçüklükte sayı ve ağırlık birimleri içeren çok hassas dengeler üzerine kurulmuştur. Etrafımızdaki bütün yeşil bitkilerde bu işlemin gerçekleştiği kimya laboratuvarlarından trilyonlarcası mevcuttur. Ve hepsi milyonlarca yıldır hiç durmadan ihtiyacımız olan oksijeni, besinleri ve enerjiyi üretmektedirler. Muhteşem bir tasarım olarak karşımıza çıkan fotosentezi daha yakından incelediğimizde yaratılışın en önemli delillerinden birini daha tanımış oluruz. Şimdi gözle görünmeyecek kadar küçük bir yerde meydana gelen bu işlemi daha yakından tanıyalım. İlk olarak bu işlemin dünyadaki canlı yaşamı için ne kadar önemli bir süreç olduğunu anlayabilmek gerekir. Gözle görülemeyecek kadar küçük bir yerde oluşan bu işlemin sonuçları tüm canlılar için hayatidir. Örneğin, hayat kaynağımız olan oksijen, fotosentezin ana ürünüdür. Bitkiler fotosentez yaparken havadaki karbondioksidi, yani insanın kullanmadığı zararlı bir gazı alır ve onun yerine atmosfere oksijen bırakırlar. Atmosferdeki oksijenin yaklaşık %30'u karadaki bitkiler tarafından üretilir. Geri kalan %70'lik bölümse denizlerde ve okyanuslarda bulunan fotosentez yapabilen bitkiler ve tek hücreli canlılar tarafından üretilir. Bu şekilde fotosentez yapan farklı canlıların yaratılmış olması, bitip tükenmeyen bir enerji kaynağına sahip olmamızı sağlamıştır. Biyolojik olarak ihtiyaç duyduğumuz bütün enerjiyi doğrudan veya otçul hayvanlar yoluyla bitkilerden alırız. Güneş ışını saf enerji kaynağıdır. Ancak ham olarak o kadar da kullanışlı bir enerji şekli değildir. Bu enerjiyi yemek, vücutta doğrudan kullanmak ya da depolamak mümkün değildir. Bu yüzden güneş enerjisinin farklı bir enerji türüne çevrilmesi gerekir. İşte fotosentez bunu yapar. Bu işlem yoluyla bitkiler, güneş enerjisini daha sonra kullanabilecekleri bir enerji şekline dönüştürürler. Bu işlem, yapraklardaki fotosentetik reaksiyon merkezlerinde meydana gelir. Burada güneş enerjisi kullanılarak havadaki karbondioksit, nişastaya ve diğer yüksek enerjili karbonhidratlara dönüştürülür. Karbon kullanıldıktan sonra ortaya çıkan oksijen ise havaya bırakılır. Bitki daha sonra besine ihtiyaç duyduğunda bu karbonhidratlarda depoladığı enerjiyi kullanır. Elbette bu bitkilerle beslenen canlılar da bitkide bulunan karbonhidratlardan enerji ihtiyaçlarını karşılar. İnsanın ihtiyacı olan enerji de fotosentez yoluyla bu besinlerde depolanan enerjiyle karşılanır. Fotosentez son derece kompleks bir işlemdir. Böyle bir işlemle tüm canlıların ihtiyaç duydukları besine sahip olmaları Allah'ın sonsuz ilminin ve aklının bir eseridir. Fatır suresinin 3. ayetinde Allah insanlardan nimetleri anmalarını şöyle ister. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çeviriyorsunuz? O Otomobilinizin motoru güneş enerjisiyle çalışır. Jet uçakları güneş enerjisi sayesinde uçarlar. Siz de bu programı dinlerken güneş enerjisi harcamaktasınız. Elbette şu anda ilk aklınıza gelen otomobilinizin benzinle çalıştığı ve jet uçaklarının uçak yakıtı kullandıkları olacaktır. Bu programı dinlemek için ihtiyacınız olan enerjiyi de güneşten değil, en son öğünde yediğiniz besinlerden aldığınızı düşüneceksiniz. Oysa benzin de, yediğiniz besinler de, hatta yakacak olarak kullanılan odun ve kömür de fotosentezden elde edilen enerjiye sahiptir. Peki bu nasıl olur? Bundan milyonlarca sene önce fotosentez yaparak güneş enerjisini bünyelerinde depolayan bitkiler ve bu bitkileri yiyen hayvanlar toprağın derinliklerinde yüksek basınç altında kalmışlardır. İşte burada milyonlarca sene bekledikten sonra bildiğimiz petrolü meydana getirmişlerdir. Kömür ve doğalgaz da yine aynı şekilde oluşmuştur. Kısacası fotosentez sayesinde bitkilerde depolanan güneş enerjisi milyonlarca yıl sonra insanların hizmetine bir başka yolla verilmiştir. Aynı şekilde yediğiniz besinlerden elde ettiğiniz enerji de bitkilerin depoladıkları güneş enerjisinden başka bir şey değildir. Hayvansal gıdalardan elde ettiğiniz enerji de yine o hayvanların bitkilerden elde ettikleri enerjidir. Enerjinin kaynağı her zaman güneş, bu enerjiyi insanın kullanacağı hale getiren sistem her zaman fotosentezdir. Bu sistem dışında hiçbir şekilde sahip olduğunuz enerjiyi kazanamazsınız. Bunlardan başka günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürün de fotosentezin yan ürünüdür ve her biri insan hayatının rahatlıkla sürdürülebilmesi için çok gereklidir. Örneğin odun, sadece yakmak için değil, inşaat dahil birçok farklı alanda kullanılan çok önemli bir materyaldir. Bunun dışında kağıt, pamuk ve diğer doğal liflerin neredeyse tamamı fotosentezle üretilen selülozdan oluşur. Hatta yün üretimi bile fotosentezle gelen enerjiye bağımlıdır. Kısacası bütün bitkisel, hayvansal ve petrol gibi organik maddelerden elde edilen sayısız yan ürünün kaynağı da fotosentezle işlenen güneş enerjisidir. Fotosentez, dünyadaki ekolojik dengeler içinde hayati öneme sahiptir. Canlılar, havadaki karbondioksidin ve havanın ısısının sürekli olarak artmasına neden olurlar. Her yıl insanların, hayvanların ve toprakta bulunan mikroorganizmaların yaptıkları solunum sonucunda milyonlarca ton karbondioksit atmosfere karışır. Ayrıca fabrikalarda ve evlerde kalorifer ya da soba kullanılarak tüketilen ve taşıtlarda kullanılan yakıtlardan da atmosfere karbondioksit verilir. Bu karbondioksidin miktarı milyarlarca tonu bulmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre son 22 yılda atmosferde görülen karbondioksit artışı 42 milyar tondur. Bu artışın en önemli nedenlerinden biri ise kullanılan yakıtlar ve orman tahribatlarıdır. Son 22 yılda yakıtların neden olduğu karbondioksit artışı ise 78 milyar tondur. Bu artış dengelenmeseydi ekolojik dengelerde önemli bozulmalar meydana gelecekti. Böyle bir durumda da atmosferdeki oksijen miktarı çok düşük seviyelere inecek, yeryüzünün ısısı artacak, bunun sonucunda da buzullarda erime olacaktı. Bundan dolayı bazı bölgeler sular altında kalırken diğer bölgelerde çölleşmeler meydana gelecekti. Dolayısıyla yeryüzündeki canlı yaşamı büyük bir tehlikeye girecekti. Oysa bu olumsuzlukların hiçbiri gerçekleşmez. Çünkü bitkilerin ve mikroorganizmaların yaptığı fotosentez işleminde sürekli olarak karbondioksit tüketilir ve oksijen üretilir. Bu şekilde de denge korunmuş olur. Az önce belirttiğimiz gibi sadece yakıtların neden olduğu karbondioksit artışı 78 milyar tonken atmosferde kalan karbondioksit 42 milyar tondur. Bu karbondioksit fazlası büyük ölçüde fotosentez yoluyla ve okyanuslar aracılığıyla